Ayrım 21.
Ama hiçbir yere varamadım gerçekten. Bütün gece sigara üstüne sigara içerek düşündüm. Belliğinden elleri çeşitli duruşlarda çizdim. Nasıl olduysa parmağındaki o kapa Bizans yüzünden olabileceği geldi Usuma. Her neyse, düşüncelerim hiçbir işe yaramadı. Ben de bunun üzerine gece yarısı sularında bu işten vazgeçip yatağıma uzanarak sigara içmeye başladım. Kedim de ayak ucumda yatmış uyuyordu. Ara sıra sokaktan şarkı söyleyen, gülüşen küçük kalabalıklar geçiyordu. Ama artık ortalıktan el ayak çekilmeye başlamıştı. Çünkü saat epey geç olmak üzereydi. Birden sessizliğin içinde var gücüyle koşan birinin ayak seslerini duydum. Bu kadar hızlı, bu kadar hafif koşan birini ilk kez duyuyordum. Sesini dinlerken ancak tehlike, korku ya da acı insanı böyle derece koşturabilir diye düşündüm. Fuat Caddesi'nin aşağılarından aynı aşırı hızda başka ayak sesleri geldi. Aziz Sabah Sokağı'na saptılar. Sesler gittikçe yükseliyordu. Karşıya geçtiler, durakladılar. Yeniden benim evimin bulunduğu yakaya geri döndüler. Sonra kapımın zili çılgınca çalmaya başladı. Biraz şaşırarak kalktım. Saate bakmak için ışığı yaktım. Bu saatte kim olabilirdi? Ben öylece kararsız otururken zil bir daha çaldı. Uzun uzun iki kez. Ne yaparsın? Ön kapının elektrik düğmesi gece yarısından sonra çalışmaz. Aşağı inip kim olduğuna bakmaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Üstüme sabahlığımı giydim. Küçük tabancamı cebime koyup indim. Ön kapının camında bir karaltı vardı. Ama cam çok kalın olduğu için tanımak olanaksızdı. O yüzden açmak zorundaydım. Biraz geriye çekilerek "Kim o?" dedim. Karşımda bir adam duruyordu. Kapının bir köşesine yara sıra gibi yapışmıştı. Derin derin soluyordu çünkü göğsünün inip kalktığını görüyordum ama hiç sesi çıkmıyordu. Sırtında domino vardı. Başlığı geriye atılmış olduğu için sokak lambasının ışığında yüzünü görebildim. Bir an için korkmuştum elbette. Bayılmak üzereymiş gibi görünüyordu. Acınası, tavşan dudaklı, çirkin yüzün adını anımsamam 10 saniye sürdü. Sonra geniş bir soluk alarak rahatladım. Ayaklarım karıncalandı. Kimdi biliyor musun? Saçları terden keçe gibi olmuştu. O garip ışıkta gözleri iri iri görünüyordu. Mavi, çocuksu. Nesim'in hiç kimseye görünmeyen yabansı kardeşi olduğunu anladım. Naruz Hosnani. Bu kadarını anımsamam bile belleğim için büyük başarıydı. Nesim'in beni Hosnani topraklarına atabilmeye götürdüğü zamandan hayal meyal kalmış Usum'da. Onu böyle ansızın gecenin yarısında görüverince nasıl şaşırıverdiğimi düşün. Ne diyeceğimi bilemedim. Ayrıca o da bir şeyler söylemeye çalışıyor ama ağzından sözcükler bir türlü çıkmıyordu. Sanki bir tüfeğin ağzına sıkışmış iki fişek gibi dilin ucunda sıkışıp kalmış iki cümle vardı. Birbirlerine yol vermiyorlardı. İçeriye üstüme yıkılacakmış gibi kendini koyuverince korktum. Neredeyse dizlerinin altına inen kollarıyla maymuna benziyordu. Kulak tırmalayıcı bir sesle bir şeyler söyledi. Gülme, çok korkunçtu. Sonra derin bir soluk alıp kaslarına egemen olarak incecik, kukla sesine benzer bir sesle "Buraya seni sevdiğimi söylemeye geldim. Çünkü Justin'i öldürdüm," dedi. Bir an neredeyse şaka ettiğinden kuşkulandım. "Ne?" diye kekeledim. Bu kez daha alçak bir sesle, fısıltıyla, dersini ezbere yineleyen bir çocuk gibi yineledi. "Buraya seni sevdiğimi söylemeye geldim. Çünkü Justin'i öldürdüm." Sonra sesi kalınlaştı. "Ah Clea, duyduğum acıyı bilemezsin," diye ekledi. Hışkırarak yere diz çöktü. Sabahlığının eteğini tutuyordu. Başı öne eğikti. Burnundan yaşlar damlıyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Hem ürperiyor hem iğreniyordum ama üzülmemek de elimde değildi. Ara sıra ağlayan bir dişi deve ya da iğrenç bir mekanik oyuncak gibi küçük, keskin hırıltılar çıkarıyordu. Hayatımda böyle bir şey ne görmüş ne duymuştum. Gövdesinin titremesi iki parmağıyla tuttuğu sabahlığının eteğinden bana geçiyordu. Sonunda "Kalk," dedim. Başını kaldırıp çatlak bir sesle "Yemin ederim böyle bir şey yapmak istemedim. Ne olduğunu anlamadan her şey olup bitti." Elini üstümden çekmiyordu. Clea bana yaltaklandı. "Çok iğrenç. Nesim'in kendi karısı," dedi. Bunlardan hiçbir şey anlayamadım. Gerçekten Justin'e kötü bir şey yapmış mıydı? "Yukarı gel," dedim. Cebimdeki tabancayı sıkı sıkı tutuyordum çünkü yüzü oldukça korkunçtu. "Kalk artık." Hemen kalktı. Uysal uysal arkamdan merdivenleri tırmanmaya başladı. Ama duvara bütün ağırlığını vererek dayanıyor, Kendi kendine ipe sapa gelmez bir şeyler mırıldanıyordu. Justin'in adı geçiyordu galiba ama Justice gibi çıkıyordu. İçeri gir, ben telefon edeceğim dedim. Işıktan gözü kamaşarak arkamdan ağır ağır geldi. Bir an kapıda durduktan, gözü ışığa alıştıktan sonra resmi gördü. Büyük bir öfkeyle bağırdı. Bu Yahudi tilki hayatımı söndürdü benim. Birkaç kez yumruklarını kalçalarına vurdu. Sonra ellerini yüzüne kapayarak derin derin solumaya başladı. Bir süre böyle karşı karşıya durduk. Her ne yapabileceğini düşünüyordum. Hepsi Kernovillerin balosuna gitmişti, biliyordum. Öykünün doğruluk derecesini öğrenmek için onlara telefon edecektim. Bu arada Narus parmaklarını aralamış, gizlice bana bakıyordu. Abime teslim olmadan önce seni sevdiğimi söylemek için buraya geldim, dedi. Daha sonra umutsuzca ellerini açtı. Hepsi bu. Aşk ne iğrenç, ne haksız bir şey. Varlığından bile habersiz olduğum, insan diyemeyeceğim bir yaratık tarafından kim bilir ne zamandan beri seviliyorum. Benim aldığım her soluk bilmeyerek onun acı çekmesi neden olmaktaydı. Benim bundan hiç haberim yoktu. Böyle bir felaket nereden çıkmıştı? Düşüncende hayvanın bu türlüsüne de yer ayırman gerekecek. Öfke, iğrenme, incinmişlik hepsi bir aradaydı. Neredeyse ondan özür dilemem gerektiği kanısına kapılmıştım. Öte yandan hiçbir zaman bana duyulmasını istemediğim, rahatsız edici bir aşk tarafından hakarete uğramış gibiydim. Naruz'un ateşi çıkmıştı sanki. Ağzının içinde dişleri birbirine çarpıyor, bütün gövdesi şiddetli titreme nöbetleriyle sarsılıyordu. Bir kadeh konyak verdim. Bir dikişte içti. Sonra bir tane daha doldurdum, daha da çok koydum. Bunları içtikten sonra yavaşça halının üzerine çöküp Araplar gibi ayaklarını altına aldı. Şimdi biraz daha iyiceyim diye fısıldadıktan sonra kederli bakışlarla çevresini gözden geçirdi. Demek burada yaşıyorsun. Yıllardır hep burayı görmek istedim. Burayı kafamda canlandırmaya çalışırdım, dedi. Sonra kaşlarını çattı, öksürdü. Parmaklarıyla saçlarını geriye taradı. Kernavalerin evine telefon edip Nesim'i hemen buldum. Hiçbir şey belli etmemeye çalışarak onu usul usul sorguya çektim. O anda Justin'in nerede olduğunu bilmiyordu. Ama anlaşıldığı kadarıyla kötü bir durum yoktu. Dans pistinde bir yerde olmalıydı. Naruz şaşırmış, inanmayan bakışlarla bunları dinledi. 10 dakika sonra Justin'le salonda buluşacaklarmış. İçkini bitir. Justin telefon edinceye kadar beklersin. O zaman bir yanlışlık olduğunu anlayacaksın. Gözlerini kapadı, dua ediyor gibiydi. Onun karşısındaki kanepeye oturdum. Ne konuşacağımı bilemiyordum. Ne soruldu diye sordum. Birden gözleri kısıldı, küçüldü, güvensizlikle doldu. Sonra içini çekip başını önüne eğdi. Parmağını halının motiflerinde gezdiriyordu. Dudakları titreyerek "Senin duymanı istemem," diye fısıldadı. Böylesine bekleşirken birden bana olan aşkından söz etmeye başlayınca çok utandım, çok tiksindim. Ama kendi kendine konuşurmuş gibi anlatıyordu. Sanki beni unutmuştu. Bir kez bile yüzüme bakmadı. Biri beni beğendiği, istediği ama ben onun duygularına karşılık veremediğim zamanlarda duyduğum özür dilemeyle karışık tiksintiyi duyuyordum. Gözyaşlarıyla ıslanmış o hayvansı yüze bakarken içimde en küçük bir sevgiyi kımıldamadığı için utanıyordum. Orada halının üstünde kocaman, konuşan bir kara kurbağa gibi oturuyordu. Öykü kitaplarındaki bir mağara adamı gibi. Ne halt edeceğimi şaşırmıştım. Beni ne zaman gördün? Topu topu 3 kez görmüştü. Ama geceleri sık sık penceremin önünden geçer, ışığımın yanıp yanmadığına bakarmış. Ağzımın içinde bir sövgü homurdandım. Haksızlıktı bu. Bu gudubet tutkuyu hak edecek hiçbir şey yapmamıştım. Sonunda bu cezadan kurtuldum. Telefon çaldı. Öldüğünü sandığı kadının kuşkuya yer bırakmayan boğuk sesini duyduğu zaman tazı gibi tepeden tırnağa kadar titredi. Justin kendisinin hiçbir şey duymadığını, Nesim'le birlikte eve gitmek üzere olduklarını söyledi. Kernavillerin evinde her şey yolundaydı. Balo bütün hızıyla sürüyordu. Ona iyi geceler dediğim sırada iyiliğime karşı Naruz'un terliklerime sarılıp öpmeye başladığını duyumsadım. Durmadan sağ ol, sağ ol diye yineliyordu. Hadi kalk artık, eve gitmelisin. Artık ölü gibi yorgundum. Dost doğru eve gidip bu öyküyü kimseye anlatmamasını söyledim. Belki de hepsi bir düştü, dedim. Yorgun ama zekice gülümsedi. Ölüm sıra merdivenlerden aşağı ağır gevşek adımlarla indi. Yaşadığı şeylerin etkisinden hala kurtulamamıştı. Kuşkusuz ama sinirleri yatışmıştı. Sokak kapısını açtım. Abuk subuk sözlerle bana duyduğu gönül borcunu, sevgisini bir kez daha dile getirmeye çalıştı. Ellerimi yakalayıp kocaman, ıslak, kıllı öpücüklere boğdu. Püf! Şimdi bile onları duyar gibi oluyorum. Daha sonra gecenin karanlığına karışmadan önce gülümseyerek alçak sesle ''Chloe, bu yaşamımın en mutlu günü. Seni görmüş, sana dokunmuş olmak, küçük odanı görmek.'' dedi. Chloe içkisini yudumlarken yüzünde hüzünlü bir gülümsemeyle bir an dalıp gitti. Sonra kendi esmer ellerine bakıp hafif bir ürperti geçirdi. Duyulur duyulmaz bir sesle ''Öf, o öpüşler.'' dedi. Hiç farkında olmadan avuçlarını yukarı kaldırarak ellerini koltuğun kırmızı kadife kaplı kollarına sürtmeye başladı. Sanki o öpüşleri son kez silmek, anısını kazıp çıkarmak istiyordu. Ama tam bu sırada orkestra bir Paul Jones çalmaya başladı. Belki Arnoviti Justin'le ilk kez bu dansı ederken tanışmıştı. Sıcak, aydınlık yüzler sergisi. Soğuktan titreyen aynalarda saçak saçak bulunan hurma ağaçlarıyla kocaman, kasvetli baza salonundaki ten, kumaş, takı parlaklığı. Bir kez daha karanlığın merkezinden dışarı doğru yayılarak pencerelerden sızdı. Issız parklarda, yollarda sabırla bekleyen, acımasız çalımlarıyla dış limanın tedirgin sularının rahatını kaçıran ay ışığının içine aktı. Chloe, gel, neden sen bu şeylere hiç katılmıyorsun? Neden hep bir şeyin dışında kalıp bizi izlemeye yeğliyorsun? Dedi. Ama ben takı parıltıları, İpek hışırtıları arasında bir ileri bir geri kımıldayan sevimli yüzler çemberini izlerken İskenderiyeleri düşünüyordum. Onlar için bunca bol, bunca çeşitli deneyim demek, dünya kanıksanmışlığın tutumluğuyla birleşmiş sınırsız bilgi toplamına bir ek daha demekti. Döşemenin üstünde dönüp duruyorduk. Kadınlar yıldızların devinimini, boşlukta yörüngesini çizen yerkürenin devinimini bilinçsizce izliyorlardı. Sonra birden sanki savaş ilan edilmiş, bir döl yatağa boşalmış gibi bir sessizlik oldu. ''Lütfen eşlerinizi seçin.'' diye bağıran bir ses duyuldu. Işıklar mora kadar tayfın bütün renkleriyle birleştiler. Vals çalmaya başladı. Karanlığın ta öteki ucunda Nesim'le Justin bir an gözüme ilişti. Birbirinin gözlerine bakarak dans ediyorlardı. Nesim'in omzunda duran o biçimli elde Bizanslı gencin mezarından alınmış o koca yüzük hala vardı. Hayat kısa, sanat uzun. Clea'nın babası kurulmuş bir fare gibi kas katı Clea ile dans ederken çok mutluydu. Unutulup giden o akşam Naruz'un istenmeyen öpüşleriyle ıslanmış o yetenekli önü öpüyordu. İnsana kızı karısından daha yakındır. İlkin diye yazıyor Persevard'ın. Kişiliğimizdeki boşluğu aşkla doldurmaya çabalarız. Kısa bir süre bütünlediğimizi sanırız, seviniriz. Ama bu yanılgıdan başka bir şey değildir. Çünkü bizi dünyanın bütününe bağlayacağını sandığımız bu şaşılası yaratık sonunda bizi ondan büsbütün koparmayı başarır. Aşk önce birleştirir, sonra ayırır. Başka nasıl büyürdük? Gerçekten de başka yolu var mı? Ama bir kez daha kendimi evsiz kalmış bulunca rahatladım. El yordamıyla karanlık köşeme döndüm. Dansa katılanların iskemleleri boşalmış, buğday başakları gibi duruyordu. 14. Yaz başlarında Clea'dan bir mektup aldım. Bu kısa İskenderiye anmalarını onunla bitirmenin yerine olacağını düşünüyorum. Hiç beklenmeyen bir mektup. Taşkent, Suriye. Ömür boyu süreceğinden korktuğum bunca uzun bir suskunluktan sonra hiç beklemediğim mektubun İran'dan dolanıp buraya gelerek beni sedir ve çam ağaçları arasında bir yamacın tepesine tünemiş bu küçük evde buldu. Bu evi 6 aylığına tuttum. Bu garip dağlarda, içinden tatlı sular, Akdeniz çiçekleri fışkıran bu kayalarda fırçamı denemek istiyorum. Gündüzleri kumrular, geceleri bülbüller. Tozdan sonra ne büyük bir erinç. Ne kadar oldu? 2 yıl. Belki de daha çok ha? Ah sevgili dostum, zarfı yırtarken hafifçe titredim. Neden mi? Yazmak zorunda olabileceğin şeylerin beni saçlarımdan tutup çoktandır unutulmuş yerlere, sahnelere sürükleyeceğinden korktum. Artık hiç değilse tümüyle, bana ait olmayan, senin tanıdığın İskenderiyeli Clea'ya ait bir kişiliğin yaşadığı eski yerlere, eski istasyonlara. Değiştim, yepyeni bir kadın. Hiç kuşkusuz yepyeni bir ressam doğuyor. Hala bir salyangozun boynuzları kadar yumuşak, utangaç ama yeni. Aramızda yepyeni bir deneyimler dünyası var. Bütün bunları nasıl bilebilirsin? Mektubunu okumayı geceye bıraktım. Beni duygulandırdı. Yanıtlamam gerek. İşte yanıtlıyorum. Tuhaf zamanlarda, resim çalışmaları arasında ya da gece ocağı yakıp yemeği hazırlarken yazılmış bir mektup. Bugün bu iş için iyi bir gün. Çünkü yağmur yağıyor. Yamaçta yağmurun suskunluğundan, kabaran kaynakların gümürtüsünden başka hiçbir şey duyulmuyor. Ağaçlar dev salyangozlarla dolu. Demek Baltazar can sıkıcı açıklamalarıyla senin rahatını kaçırdı ha? Bunu onaylayacağımı hiç sanmıyorum. Senin için iyi olabilir ama gerçekliğin karşısında bizleri çok özel bir konuma yerleştirmesi gerektiğini düşündüğüm kitabın ya da kitapların için hiç de öyle değil. İnsandan çok roman kişileri olan bizlerden söz ediyorum. Öyle değil mi? Şimdi öğrendiğin şeylerin onda birini bile niçin sana hiç söylemediğimi soruyorsun. İnsan hiçbir zaman yapamıyor biliyor musun? Hiçbir zaman. İki dost ya da iki sevgili arasında, ikisinden de eşit uzaklıkta duran bir izleyici olarak insan dostluk duygusuyla araya girmek, işe el atmak için kıvranıyor ama asla yapamıyor. Doğrusu da bu. Rüstin'le ilgili bildiğim şeyleri sana nasıl anlatırdım? Ya da Melisa'ya gereken ilgiyi göstermediğim için neler düşündüğümü? Bunu yapmamı engelleyen şey üçünüze duyduğum sınırsız sevgi değil de neydi? Aşka gelince, aşk öylesine şaşılası, öylesine kendi içinde duyurucu bir yaratık ki, bir takım doğruların dışarıdan işe karışmasıyla pek değişmez. Duygularını şöyle bir tart bak, sana ihanet ettiği için Justin'i daha çok sevdiğini göreceğine inanıyorum. Daha önce de söylediğim gibi, erkeklerin en çok sevdiği fahişelerdir. Bizi en çok yaralayan kişiyi sevmek için yaratılmışız. Söyle Bilge dostum, yanılıyor muyum? Üstelik benim sana olan sevgimin temelinde çok başka bir şey yatıyordu. Bir yazar olarak seni kıskanıyordum. Bir yazar olarak seni kendime istiyordum. Öyle de yaptım. Seni bırakmadım. Anlıyor musun? Sana herhangi bir yardımımın dokunabileceğini sanmıyorum. Yani kitabına. Ya Baltazar'ın acımasızca önüne attığı verileri göz ardı edersin ya da dediğin gibi gerçekleri yeniden yoğurursun. Perseverant'ına haksızlık ettiğini söylüyorsun. Evet, ama önemli değil. O da sana aynı derecede haksızlık etti. İkiniz de bilmeden bende buluştunuz. Yazarlar olarak. Tek üzüldüğüm şey, onun tasarladığı gibi tane bir gülmece ustasıdır son cildini yazamamış olması. Başarısını azaltmaz ama gene de bir kayıp. Bana kalırsa sen kısa zamanda aynı yetkinlik düzeyine erişeceksin. Belki de en çok nefret ettiğimiz zaman, en çok ait olduğumuz bu lanetli kent, İskenderiye sayesinde başaracaksın bunu. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Perseverant'ın eksik kalan ciltle ilgili bir mektubu var. Yıllardır onu kağıtlarımın arasında, tılsım gibi, her gittiğim yere taşıyorum. Bu mektup, bir süre için onun yeniden diriltmeye yaradığı gibi, yaptığım iş konusunda umutsuzluğa düştüğüm zamanlar beni de diriltiyor. Şimdi köye gidip yumurta alacağım. Bu gece sana o mektubun bir kopyasını yazarım. Daha sonra, işte sana sözünü ettiğim mektup, biraz sert. İstersen kırıcı diyelim ama dostumuzun tipine çok uygun. Seninle ilgili sözlerini pek ciddiye alma, seni beğenirdi, sana inanırdı. Bir keresinde bana böyle söylemişti. Belki de yalan söylüyordu, her neyse. Akbaba Tepesi Oteli, İskenderiye. Sevgili Clea, mektubunu bulmak beni çok şaşırttı. Çok da sevindim. Tatlı okuyucum, sağ ol. Övgüler ya da yergiler için değil. İnsan birinden ne kadar ürkerse ötekinden de o kadar ürküyor. Asıl yazılanları, yani satır aralarını özenle, kendini vererek okuyabilmen gerçek bir okuyucu olduğun için teşekkür ediyorum. Al Aktar kahvesinde Pombal, Kağıt ve bizim büyük çehre arasında geçen uzun bir roman tartışmasını dinledikten sonra biraz önce eve geldim. Sanki her roman sui generis, yani tek, benzersiz değilmiş gibi konuşuyorlar. Pombal'ın kadınlar diyerek bütün kadın soyu üzerine yaptığı genellemeler ne kadar anlamsızsa, bu da benim için o kadar anlamsız. Çünkü her şeye karşın asıl önemli olan tür ilişkileri değil. Evet, büyük çehre, insanların kurtuluşu, ilk günah gibi izleklerin yeni olduğunu günümüz yazarlarının. Öf! Kendimi evvel zaman yazarı gibi duyumsamaya başladığım için oradan kaçtım. Çocuk gibi kendilerine çamurdan çörek yapmalarına yardım etmek istemedim. Büyük çehrenin ilk günah konusunda çok tatlı bir roman yazıp, benim kendimce saygınlık emziği dediğim, insanın ettiği masrafı bile karşılamayan şeyi bile kazanabileceğine kuşkum yok. Aslında onun gelecekteki ününü düşününce öylesine karamsarlaştım ki, doğruca bir genel eve gidip ilk olmayan günah duygundan hemen kurtulmayı düşündüm.